Ayrım 27. İran Mektupları, Montesquieu, sayfa 250. 141. Mektup, Rika'dan Özbey'e. Hafta sonu seni göreceğim. Günler seninle ne kadar da güzel geçiyor. Birkaç gün önce saraydan bir kadınla tanıştırıldım. Benim yabancı yüzümü görmek istiyormuş. Onu güzel ve hükümdarımızın bakışlarına layık buldum. Bu güzelin gönül verdiği kişi yüce biri olmalıydı. İranlıların gelenek görenekleri ve İranlıların yaşam tarzı ile ilgili belki 1000 soru sordu. Bana öyle geldi ki saray yaşamı onun zevkine göre değildi ve bir adamın 10-12 kadın arasında paylaşıldığını görmek kendisini tiksindiriyordu. Adamın mutluluğunu kıskanmadan, kadınlara acımaktan kendini alamıyordu. Kitap okumayı, özellikle de şiir ve romanları sevdiği için kendisine biraz da bizim yazarlardan söz etmemi istedi. Kendisine bu konuda anlattıklarım merakını daha da arttırdı ve benden yanımda getirdiklerimden bir bölümünü tercüme etmemi rica etti. Ricasını kabul edip birkaç gün sonra kendisine bir İran öyküsünü gönderdim. Belki çevrilmiş halini görmek istersin diye sana gönderiyorum. Şeyh Ali Can zamanında İran'da Zulema adında bir kadın varmış. Bu kadın Yüce Kur'an'ı hatmetmiş. Yüce peygamberlerin geleneklerini ondan daha iyi bilen hiçbir derviş yokmuş. Arap alimlerinin söyledikleri gizemli şeyleri bütün anlamlarıyla çözmekte tam bir ustaymış. Konuştuğu veya bilgilendirdiği kişileri eğer eğlendirmek istiyorsa bütün bilgileri hoş bir espri anlayışıyla birleştirip aktarıyormuş. Bir gün dostlarıyla birlikte saraydaki salonlardan birisindeyken kendisine öteki dünya ile ilgili ne düşündüğü ve eski alimleri cennetin sadece erkekler için yaratılmış olduğuna dair görüşlerine katılıp katılmadığı sorulmuş. Bu iki cinste bulunan ortak bir özlemdir demiş onlara bilge kadın. Bizim cinsi aşağılamak için yapmadık şey bırakmıyorlar. Hatta İran'ın geneline yayılan ve Yahudi ulusu denilen bir ulus, kendi kutsal kitaplarından aldıkları güçle kadınların ruhsuz yaratıklar olduklarını ileri sürerler. Bu aşağılayıcı düşünceler erkeklerin kibirlerinden ve kendi üstünlüklerini hayatın ötesine taşıma gayretinden kaynaklanmaktadır. Erkekler kıyamet gününde bütün yaratıkların Tanrı önünde bir hiç olduklarını ve bu yaratıklar arasında faziletli olanlar dışında hiçbir ayrıcalıklı kişinin olamayacağını dikkate almıyorlar. Tanrı nasıl ki iyi yaşayan ve kendilerini yeryüzünde kadınlara karşı verilen hakimiyeti iyi kullanan erkekleri ödüllendirmede hiçbir kısıtlamaya gitmeyip onları bir ölümlünün düşündüğü şekilde tanrısal ve hayran olunacak güzelliklerle dolu bir cennete koyuyorsa, faziletli kadınlar da kendi emirlerine verilen erkek meleklerin bulunduğu ve zevk fırtınasına kapılıp sarhoş oldukları bir eğlence mekanına gideceklerdir. Bu kadınların her birine içinde beraber olacakları bir saray verilecek ve sarayda kendilerini korumaları için bizimkilerden daha sadık olan harem ağları tahsis edilecektir. Arapça bir kitapta İbrahim adında çok kıskanç olan bir adamın öyküsünü okumuştum diye ekledi. Kendilerine çok kötü muamele ettiği 12 tane çok güzel karısı vardı. Ne kendi harem ağlarına ne de sarayın duvarlarına güveniyordu. Onları hemen hemen her zaman kilit altında, odalarına kapalı bir vaziyette birbirlerini görmelerine, birbirleriyle konuşmalarına izin vermeden tutuyordu. Çünkü çok masum bir arkadaşlık ilişkisini bile kıskanıyordu. Her hareketi doğal bir hale gelen şiddetli zulmünü yansıtıyordu. Hiçbir zaman ağzından tatlı bir söz çıkmıyordu. Ve kadınların köleliğini ağırlaştırmaktan başka hiçbir şey yapmıyordu. Bir gün bütün kadınları sarayın bir salonunda toplamıştı. Aralarında en cesur olan kendisini bu kötü ahlakından dolayı suçladı. İnsan kendisine saygı gösterilmesi için bazı yollar aramaya başladığında aklına öncelikle kendisinden nefret ettirecek yollar gelir dedi. Bizler o kadar mutsuz olmuşuz ki kendimizi bir değişiklik istemekten alıkoyamıyoruz. Diğerleri ise sizin ölmenizi arzuluyorlar. Ben ise sadece kendi ölümümü arzuluyorum. Çünkü ancak o şekilde sizden ayrılabilmeyi ümit ediyorum. Bunu bir şekilde yapabilmek çok hoşuma gidecektir. Bu konuşma adamın çok zoruna gitti ve büyük bir öfkeye kapılmasına neden oldu. Hançerini çekip kadının göğsüne sapladı. Kadın zayıf bir sesle, "Sevgili arkadaşlarım, eğer Tanrı benim faziletli olmama acır, bunu dikkate alırsa sizin intikamınız bu adamdan alınacaktır," dedi. Bu sözleri söyledikten sonra bu bahtsız hayatı, faziletli kadınların sürekli bir mutluluk içinde bulundukları zevkler diyarına gitmek için terk etti. Önce içinde en canlı çiçeklerle oluşturulan desenlerin bulunduğu hoş bir çimenlik ve kristal kadar saf olan suların dolanarak geldiği bir dere gördü. Daha sonra çok güzel bir koruluğun içine girdi. Hiçbir ses gelmiyordu. Arada tatlı kuş sesleri ağaçların arasındaki sessizliği bozuyordu. Daha sonra kadının önüne muhteşem bahçeler çıktı. Tabiat bu bahçeleri bütün sadeliği ve ihtişamıyla çok güzel bir şekilde süslemişti. Sonunda kendisi için hazırlanmış çok güzel bir saray buldu. İçinde kendi zevklerine uygun erkek melekler vardı. Bunlardan ikisi elbiselerini çıkarmak için geldiler. Diğerleri kadını banyoya sokup en nefis esansları sürdüler. Daha sonra kendisine onun elbiselerinden çok pahalı olan elbiseler verdiler. Peşinden kendisini içinde koku veren ağaçların tutuşturulduğu ve en lezzetli yemeklerden oluşan bir sofranın bulunduğu büyük bir salona götürdüler. Sanki her şey duygularını okşamaya yönelik hazırlanmıştı. Bir yandan tatlı olduğu kadar kaliteli de olan bir müzik sesi geliyordu. Diğer yandan meleklerin sadece onu memnun etmek amacıyla yaptıkları dansları izliyordu. Bu arada bütün bu eğlenceler onu daha büyük zevklere doğru sürüklüyordu. İşte ölümsüz Anais hayatını böyle zevk-ü sefa içinde geçiriyordu. Bazen mükemmel zevkler içinde, bazen sakin ve huzurlu mekanlarda yaşıyordu. Peşinde kendisine sürekli hayranlıkla bakan büyük bir grup ve kendisini çılgınca seven bir aşığı vardı. Sık sık büyülü bir saraydan çıkıp kırdaki bir mağaraya gidiyordu. Çiçekler sanki ayaklarının altında bitiyordu ve önünde çok güzel oyunlar oynanıyordu. Bu mutlu mekanda 8 günden fazla bir zamandır bulunuyordu. Henüz kendisine gelip düşünme fırsatı bulamamıştı. Hayattayken sadece bir şeyler öğrendiği zaman mutlu olabiliyordu. Hiçbir zaman ruhunun kendini dinlendirdiği, duygularının sükunete erdiği tek bir huzurlu anı bile olmamıştı. Ermişlerin o kadar canlı zevkleri var ki, çok seyrek olarak bu ruh özgürlüğünün tadını çıkarabilmektedirler. O an, meşgul oldukları nesnelere çok sıkı bir şekilde bağlandıkları için, geçmişteki nesnelere ait hafızalarını tümden kaybederler ve diğer hayatta tanımış oldukları veya sevmiş oldukları ile ilgili hiçbir kaygı taşımazlar. Fakat zihni gerçekten felsefe ile meşgul olan ve hayatı derin düşünme ile geçen Anais, kendini zevklere terk eden bir kadın gibi davranmıyordu. Kocasının kendisine reva gördüğü bu münzevi hayatın tek faydası, düşünmeye çok fazla zamanının olmasıydı. Bu anlayışın gücüyle, arkadaşlarının taşıdığı endişeyi o üzerinden atmış ve acılarının sonu mutluluğunun başlangıcı olacak olan ölümü küçümsemesini bilmişti. Böylelikle günler geçtikçe zevklerin sarhoşluğundan yavaş yavaş sıyrılıp sarayındaki bir daireye kapanır. Kendini geçmişte çekmiş olduğu acılar ve içinde bulunduğu mutlulukla ilgili tatlı düşüncelere bırakır. Arkadaşlarının mutsuzluğuna da üzülmeden edemez. Zira insanoğlu kendisinin de paylaştığı sıkıntılara karşı çok hassastır. Anais basit bir merhamet duygusuyla yetinmez. Bu mutsuz insanlara karşı çok şefkatli olduğundan kendini onların yardımına koşmak zorunda hissediyordu. Emrindeki genç adamlardan birine kocasının kılığına girip onun sarayına gitmesini, oraya hakim olduktan sonra da kocasını oradan kovmasını ve kendisini çağırıncaya kadar orada kalmasını emreder. Emir hemen yerine getirilir. Havadan uçarak İbrahim'in sarayına varır. O sırada İbrahim orada değildir. Kapıyı çalar. Her şey onun emrindedir. Hadım ağları ayaklarına kapanır. İbrahim kadınlarının kapalı oldukları bölümlere doğru uçar. Kendisine görünmez olan bu kıskanç kocanın geçerken anahtarlarını cebinden alır. İçeri girip kadınları önce tatlı ve nazik görünümüyle şaşırtır. Daha sonra ise can yakınlığı ve işlerindeki çabukluğuyla onları şoka sokar. Hepsi bu duruma çok şaşırır ve bir rüya gördüklerini sanırlar. Sarayda bütün bunlar olurken İbrahim sağa sola çarpıyor, kendi adını sayıklıyor, bağırıp çağırıyordu. Birçok zorluğu atlattıktan sonra içeri giriyor ve hadım ağaları bu iki İbrahim'in varlığı karşısında büyük bir şaşkınlık yaşıyorlardı. İbrahim geniş adımlarla yürüyor fakat geri çekiliyordu. Kendi kılığında ve bütün yetkilere haiz bu sahte İbrahim'i gördüğünde şaşırıp dona kalıyordu. Avazının çıktığı kadar bağırıp yardım bekliyordu. Harem ağalarının bu düzenbazı öldürmek için kendisine yardım etmesini istiyordu. Fakat kimse onu dinlemiyordu. Tek bir çaresi kalmıştı. Gerçek İbrahim'in kim olduğu konusunda kadınların hakemliğine başvuracaktı. Bir saat içinde sahte İbrahim bütün kadınların gönlünü fethetti. Diğeri ise kovulup hor bir şekilde sarayın dışına atıldı. Eğer rakibi hayatını kurtarmamış olsaydı saray ahalisi onu linç ederek öldürecekti. Sonunda İbrahim mücadeleden galip çıkarak oranın sahibi oldu ve buna layık olduğunu da zamanla gösterdi. O ana kadar göstermediği mucizelerini gösterdi. Kadınlar adama, "Siz İbrahim'e benzemiyorsunuz," diyorlardı. Muzaffer İbrahim ise, "Daha çok bu düzenbazın bana benzemediği söylemeniz gerekir," diye cevaplıyordu. "Eğer yaptıklarım yeterli gelmediyse, sizin eşiniz olabilmem için neler yapmam gerek?" "Kadınlar bundan hiç şüphe etmiyoruz. Eğer İbrahim değilseniz, bu bize eş olabilmeniz için yeterlidir. Siz İbrahim'in bize 10 yılda vermediğini bir günde verdiniz." "Sahte İbrahim, o zaman bu düzenbaza karşı beni destekleyeceğinize söz veriyor musunuz?" "Hepsi tek bir ağızdan, bundan hiç şüpheniz olmasın. Size sonsuza kadar sadık kalacağımıza yemin ederiz. Çok uzun zaman boyunca bizi istismar etti, hain adam. Bizim faziletimizden hiç şüphelenmiyordu. Sadece kendi zayıflığından şüpheye giriyordu. Görüyoruz ki erkeklerin tümü onun gibi yaratılmamış. Şüphesiz daha çok size benziyorlar. Bizi ondan ne kadar çok nefret ettirdiğinizi bir bilseniz. Size sık sık ondan nefret etmenizi sağlayacak yeni sebepler göstereceğim," diye cevapladı sahte İbrahim. "Henüz onun size yaptığı kötülüklerin tümünden haberdar değilsiniz. Yaptığı kötülükleri büyük bir intikam duygusuyla yargılayalım." "Evet, haklısınız," dedi melek adam. "Bu suçun cezasını değerlendirdim. Cezalandırma şeklinden memnun kalacağınızdan eminim." Kadınlar, "Ya bu düzenbaz dönerse ne yapacağız?" diye sordu. "Onun sizi aldatması çok zor olacak," diye cevapladı. "Şu anda bulunduğum yerde, yani yanınızda artık hile ile tutulmak mümkün değil. Zaten onu o kadar uzağa göndereceğim ki artık onun adını bile duymayacaksınız. Şimdi size mutlu olmanız için gereken özeni göstermek benim görevim. Hiç kıskanç olmayacağım. Sizi rahatsız etmeden sizden emin olacağım. Bana sadık olacağınıza inanmak için buna layık olduğumu bilmem yeterli. Eğer benim yanımda namuslu bir kadın olmayacaksanız, kimin yanındayken olacaksınız?" Adam ve kadınlar arasındaki bu konuşma çok uzun sürdü. Kadınlar iki İbrahim arasındaki benzerliğe şaşırdıkları kadar farklılığa da şaşırıyorlardı. Ve bir türlü bu olağanüstü duruma akılları ermiyordu. Sonunda ümitsiz koca kadınların kafalarını karıştırmak için geri döndü. Bütün evi neşe içinde buldu ve kadınlar bir türlü ikna olup kendisine inanmıyorlardı. Burası artık bir kıskanç için durulabilecek bir yer değildi. Öfkeli bir şekilde dışarı çıktı. Peşinden sahte İbrahim çıkıp onu tuttu ve gökyüzüne taşıdı. 2000 fersah yukarıda onu yere doğru bıraktı. "Aman Tanrım, sevgili İbrahimlerinin yokluğunda bu kadınlar ne kadar üzülmüşler. Harem ağaları şimdiden onlara karşı sertleşmeye başlamış. Bütün ev halkı ağlıyor arada bir. Bütün bu güzel şeylerin bir rüya olduğunu düşünüp hepsi birbirine bakıp bu garip maceraları hatırlıyorlar. Sonunda ruhani İbrahim geri döner. Her zamanki gibi sevimlidir. Halinden kadınlar yolculuğunun zahmetli geçmediğini anlarlar. Evin yeni sahibi eskisine oranla o kadar farklı bir tutum takınır ki bütün komşular şaşakalır. Bütün harem ağalarını kovar ve eve herkesin girip çıkmasına izin verir. İbrahim haklı olarak ülkedeki gelenek ve göreneklerin kendisi gibi vatandaşlar için yapılmadığını düşündü. Bu arada yapılan hiçbir harcamayı reddetmiyordu. Kıskanç adamın mallarını sınırsız bir cömertlikle dağıtıyordu. Kıskanç adam 3 yıl önce götürüldüğü uzak ülkelerden dönüşünde kadınları ve 36 çocuğu artık bıraktığı yerde değildi. Paris, 26 Cemaziyel Evvel 1720. 27. ayrımın sonu. Sayfa 257.